Ayrım Altı, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 57. Gürkan sandalyedeki sınırlı zamanını doldurmuştu ve okumaktan yorgun gözlerini ovuşturarak evrak karmaşasının kapladığı odanın içinde turluyordu. İki meslektaşı da yorgunluğun ve karmaşanın içinde enerjilerini tüketmiş, işin hammaliyeti hiçbirinde konuşacak hal bırakmamıştı. Arif artık dirsekleriyle dev bir klaksörü bastırmış, kel kafasını ellerinin arasına sıkıştırmış, ya okuyor gibi yapıyordu ya da önündeki sayfada ilgisini çeken bir bilgi yakalamıştı. Her zamanki gibi burnunu çekip duruyordu. Tanıdığından beri nezle olmadığı bir gün bile görmemişti Gürkan. Saniyede bir kağıt mendille burnunu siler ve hırpalanan burnunun altı hep kıpkırmızı olurdu. Mustafa çalışkan adamdı. Saatlerdir kafasını kaldırmadan dosyalarla boğuşuyordu. Gürkan onun işindeki disiplinine şaşırıyordu. Organizeye başladığı ilk gün Mustafa ile tanışmıştı. Hep olgun ve her zaman ölçülüydü ama sıkıcı değildi. Bu genç ama olgun adama alaydı, eski polisler bile saygı duyardı. Gürkan'ı en çok etkileyen keskin zekası olmuştu. Binlerce bürokratik formaliteye sıkışmış evrak arasında işe yarayacak bilgileri bulmak konusunda onun kadar yetenekli olmadığını kıskanarak öğrenmiş ve kendine de itiraf etmişti. Derin örgüt operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına aldıkları bir avukatın ofisinde çıkan belgeler arasında asker içinde örgütlenme belgesini o bulmuştu. Üstelik Gürkan'ın daha önce baktığı bir CD çözümlerinden birinde aynı belge vardı. Basireti bağlanmış önemsememişti. Başkası bu evrakı bulsa fiyakasından geçilmezdi. Ama Mustafa'nın bir kez bile ben buldum dediğini duymamıştı. Savcı sadece o belge için emniyete gelmiş, müdürün odasından bir saat çıkmamıştı. Evrakın kendi elindeki kopyasına bakmıştı. Derin örgütün irticacı olduğunu düşündüğü hükümete darbe yapabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde ne kadar sinsice örgütlendiğini okumuştu. Askeri okullarda tek tek birimler kurulmasından, bunların sivil unsurlarla ilişkilerinin nasıl gizleneceğinden uzun uzun bahsedilen bir belgeydi. Derin örgüt bu yapılanma için sahte isimlerle evler tutulması ve bu evlerde verilecek eğitimi en küçük detayına kadar planlamıştı. Bu belge bir hafta sonra hükümete yakın gazetelerin manşetindeydi. Dev puntolarla derin örgütün askeriye içindeki örgütlenmesi deşifre oluyordu. Televizyonlardaki bütün tartışma programlarında o belge konuşuldu, bütün köşe yazarları bu belge konusunda Genelkurmay Başkanı'nın açıklama yapmasını istiyordu. Günler sonra Genelkurmay Başkanı'nın basın toplantısı televizyonlarda canlı yayınlanıyordu. Ekranın üzerinde son dakika vurguları yanıp sönüyordu. Patlayan flaşların ışığı altında yeşil üniformasının ihtişamını dolduramıyordu Genelkurmay Başkanı. Askeri savcılığın belgeyi incelemeye aldığını, gereğinin yapılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını söylemişti. Klasik bir geçiştirme açıklamasıydı. Mustafa ile kantindeki küçük televizyonda basın toplantısını izleyen Gürkan'ın tek düşüncesi, ülkeyi sarsan belgenin kendi ellerinden çıkması, bu bilginin yakalandığı çalışmanın içinde olmasıydı. Torunlarına bile anlatacağı bir anı yaşadığının bilincinde egosunu doyurmaktan başka bir şey aklına gelmiyordu. Mustafa'nın yakışıklı yüzünde sadece küçük bir gülümseme belirmiş, sonra bir sır veriyormuş gibi durumu değerlendirmişti.
''Çok şey bilip susmakla yalan arasındaki fark bir milimden bile az.''
Gürkan Mustafa'nın gerçekten böbürlenmediğini o an anlamıştı. Var olan durumu anlamaya çalışmak ve yorumlamak çok taliydi Gürkan için. Ama Mustafa sorularına yanıtların peşinde gibiydi. Asrın operasyonunun merkezinde olmasından çok bunu önemsiyordu. Gürkan daha önce onun düzgün karakterinin zaafını örttüğünü, başarının payını içinde doya doya yaşadığını zannediyordu. Onun beslemesi gereken bir egosunun olmayabileceğini düşünüp hayranlık duydu.
Şimdi yine pusuda gözünü kırpmamış bir avcıymışçasına evrak tarıyordu. Ama büyük başarıya imza atmak bir adım daha yükselmek için değildi sanki. Gürkan ise sorulara yanıttan çok kendini kanıtlayacağı, rahmetli babasına layık olduğunu gösterebileceği bir başarıya ihtiyacı vardı. Ona torpilli diyenlerin yüzlerine vurulacak bir başarı. Keyfini sadece içinde süreceği ama hayranlıklar yaratacak, onu yükseltecek bir delili yakalamalıydı. Kısa gün akşama dönüyordu. Zaten hiç gün olmamıştı floresan ışığındaki odada. Gürkan ne zaman dışarı baksa camlardan kendi yansımasını görmüştü. Kendine bakmayı severdi. Hele Aslı'yla tanıştığı güzel günde daha bir yakışıklı buluyordu kendini. Aslı çıkmış olmalıydı. Bu işler olmasa bu akşam onu dışarı davet ederdi. Ama yarını düşünüp heyecanlandı, yansımasına gülümsedi. Acaba aynı lokantaya aynı saatte gelecek miydi? Eğer gelirse onun da gönlünün olduğundan emin olacaktı. Gerçi onun da hoşlandığını, gözlerine bile bakamadığı çekingenliğinden anlamıştı. Pencereye yaklaşıp avluya baktı, bomboştu. Gazeteciler bile gitmişti. Yağmur geniş bahçenin kenarındaki sokak lambalarını sarı aydınlığında ince çiseliyordu. Sandalyesine geri döndü. Albay Torullu'nun torba dolusu bir başka evrakını aldı. Belki hayatının piyangosu buradan çıkacaktı. Mustafa'ya baktı, ajandasına küçük notlar alarak bir dosyayı okumaya devam ediyordu. Uzun parmaklı elini alnına dayamıştı, belli ki çok yorgundu. Muhabbet edilemeyecek kadar yorgun. Masasındaki telefon çalınca irkildi Gürkan. Mustafa ve Arif de hareketlenmek için bir ses bekliyormuşçasına kıpırdadı. Gürkan dosyaların arasında kaybolmuş telefonu zor bulup açtı. Teknikten Emre'ydi.
''Alo Gürkan.''
''Efendim.''
''CD'leri taradım. Raporlar, dökümler tamam.''
''Geleyim mi almaya?''
''Gel. Gel de sanırım sağlam bir delil buldum sana.'' Bir müzik CD'sinin içine gizlenmiş şifreli bir dosya.
Gürkan büyük balık yakalamanın heyecanıyla geliyorum diyerek sesinin tonunu şenlendirdi. Yorgunluğun bezginliğinden hareketli, heyecanlı yüzüne bir anda dönüvermişti. Mustafa ve Arif'in artık sadece yarısına kadar açılabilen gözlerine sırıttı.
Galiba sağlam bir şey bulduk. Tekniktekiler CD'nin içine gizlenmiş bir dosya bulmuş. Şifreli. Almaya gidiyorum.
Tam iki saat dedi Adnan. Dişlerini sıkıp çirkin yüzünü buruşturdu ve devam etti. Bir yağmur yağdı. İki saatte geçtik köprüyü. Adım adım sapacakları kavşağa yaklaşıyorlar ve şanslarına neyin çıkacağını bilmiyorlardı. Yüzlerce aracın dur kalklarıyla trafiğin dışına fırlayacakları köşeye geldiler. Erdal direksiyonu Aksaray levhasının gösterdiği yöne kırdı. Bütün araçlar bir sihirli değnek dokunmuş gibi ortadan kaybolmuş, geniş şeritli yol önlerine açılmıştı. Erdal gaza bastığında Adnan onun trafikten bunaldığı, hız yapabilmenin özgürlüğüne kavuştuğu için şevke geldiğini sanıyordu. Erdal'ın yıldırımlardan kaçtığını nereden bilsin? Bir an önce bu kabusa dönmüş yolculuğu bitirmek, bir binanın içine sığınmak istiyordu. Geniş virajı döndüğünde yine kırmızı fren ışıkları set oluşturmuştu. Adnan bir küfür savurup tam akşam trafiğine yakalandık lan dedi. Erdal cama çarpıp duran arıdan farksız hissetti kendini. Kurtulamadığı, kurtulamayacağı bir korkunun içine saplanmıştı. Artık debriyajdaki bacağı titriyordu. Sakin görünmeye çalışarak konuştu.
''Abi, ben yoruldum ya, sen kullansana biraz.''
Adnan geniş aldığında ter damlaları birikmiş Erdal'a dikkatle baktı. Erdal soracaklarından korkup yaptığından pişman oldu. Ama Adnan ''Tamam.'' diyerek kısa kesti. Ya Erdal'ın halini umursamamış, soru sorarak kendini yormaya gerek görmemiş ya da üstüne gidilmeyecek kadar kötü görmüştü onu.
Erdal zaten durmuş trafikte, el frenini çekip indi. Adnan önündeki araçların ilerlemesini aldırmadan yavaşça inip sürücü koltuğuna geçti. Koltuğu, aynaları ayarladı. Arkasından selektör yakan adama dikiz aynasından sert bakıp elini tehditkâr kaldırdı. Motoru bağırttırarak açılan boşluğu doldurup durdu. Arkasındaki sürücüye takmıştı. Aynalardan sürekli onu kesip küfürler savuruyordu.
''Ne aldı? Sanki trafik deli gibi akıyor da geç kaldı lavuk.''
Yanında sarışın bir kadının kullandığı otomobili fark edince yan penceredeki buğuyu sildi, bıyıklarını avuçlayıp kadını süzdü.
''Şuna bak, taş be!''
Erdal onun sohbetine katılabilmek için kendini zorluyordu. Ama baktığında sarışın kadını değil, sakallı bir adamın kullandığı ve sürücü koltuğunun yanında bir, arkada ise iki çarşaflı kadının oturduğu lüks otomobili gördü. Adnan oraya baktığını fark edip alaya vurdu.
''Anlar değil lan, öndeki arabada.''
Erdal gülmeye çalıştı ama korkudan yorulmuştu, başaramadı. Adnan'ı kökten deyince lüks otomobilin dedikodusu sarmıştı. Yan camdaki buğuyu biraz daha silip ıslanan elini kumaş pantolonunda kuruladı. Sürücü koltuğunda biraz doğrulup arabanın lüksüne dudak büktü.
''Görüyor musun parayı? Bu araba nereden baksan 50.000 kağıt. Artık onların zamanı. Geçen bizim Süleyman'a da söyledim. Tarikatlardan büyük şirket mi var?'' dedim. Belli etmemeye çalıştı ama kızarıp bozardı. Diyor ki bu dünyanın serveti inanan insanın niye umurunda olsun? Bu dünya sınav, gelsin bunların sınavını görsün.
Erdal'ın sessizliği bu kez canını sıktı Adnan'ın. Fikirlerinin küçümsendiğini hissetti. Solmuş yüzüne bakınca derdinin başka olduğunu fark etti.
''Koç, iyi misin?''
Erdal özgüvensizliğini, bu savaşta bir iddiasının olmadığını belli ederek konuştu.
''İyiyim abi, iyiyim. Akşam uyumadım. Sıcak olunca arabama içtim.''
Adnan boyun eğişini ses tonundan anlayınca baltaları tekrar çıkartması gerekmediğinden emin oldu. İleride emniyet şeridinin yolun kıyısına açıldığını görünce Adnan'ın keyfi yerine geldi. Direksiyonun üstüne biraz daha eğildi. Sirene basıp kornayla öndeki araçları ürküterek kaçırdı, en sağa yanaştı. Emniyet şeridine sızanlara korna ve sirenle küfür ede ede yolu açtı. Artık hızlı ilerliyorlardı. Kendilerine özel şeridin bittiği yerde yine günlük rutin kaosun içinde kala kaldılar. Yağmur arabanın üzerine düşmeye başladı. Silecekler camı iç gıcıklayan sesle baştan sona geçip mekanik tıklamayla duruyor, ritmini hiç bozmuyordu. Erdal gözünü kapatarak yıldırıma karşı siperini almıştı. Ani aydınlık göz kapaklarının karanlığının içinde kıpkırmızı parladı. Kapalı gözlerini kilitledi ama ne fayda. Gök gürültüsü uzaklardan cılız dökülünce rahatlayıp gözlerini açtı. Emniyete gelmelerine daha onlarca sapak vardı ama direksiyonu trafiğin olmadığı bir sapağı kırdı Adnan. Açık yola girdikten sonra Erdal'ın şaşkın bakışına göz ucuyla bakıp konuştu.
''Bana bak, itiraz istemem. Seni acayip bir ortama götüreceğim. Şimdi bu trafikte tırmalayacağımıza gidip biraz demlenir, biraz memişlere bakar, ince belleri sararız.''
Erdal Adnan'la bir dakika fazla vakte dayanamayacağını düşünüyordu. Koltuktan hayır demek için doğruldu. Açtıkları tepeden ufukta İstanbul'un üzerine çökmeye çok daha kara bulutların geldiğini görünce sustu. İçlerinde şimşekler kaynıyordu. Yanında Adnan bile olsa bir an önce bir binaya girmeliydi. Adnan otoyolun genişliğinden çıkıp küçük ara sokaklara daldı. Gecekondudan bozma apartmanların bıraktığı boşlukta oluşmuş ufak meydana girince sağa sinyal verip durdu. El frenini çektiği anda takım elbiseli bir bitirim yanlarında bitmişti. Erdal bir binanın içine girme sabırsızlığıyla araçtan çıkmak istedi. Saatlerce kendini kasarak oturmasının tutukluğuyla zor hareket ediyordu. Adnan bitirimin kafasını okşayıp konuştu.
''Dikkat et, devlet malı ha.''
Bitirim sürücü koltuğuna geçerken gülüyordu. Kaldırımdan aşağı inen merdivenlerin başında buruşmuş bir afiş asılıydı. Derin göğüs dekoltesi kadraja giren bir kadın aşırı makyajlı yüzüne en şuh ifadeyi oturtmuştu. Erdal izbe bir bodrum kata inen merdivenlerde Adnan'ı takip etti. Şık giyimli iki adam Adnan'ı görünce hizaya geçti. Biri "Hoş geldin Adnan abi" dedi. Adnan koca kafasını hafifçe eğerek buradaki ağırlığına zeval getirmeyecek sertlikte selamı aldı. Bodrumun izbeliğindeki kalın çelik kapıyı açtılar, içerideki gürültü ve kırmızı ışık dışarı taştı. Kapı kapandığında bodrum katta gizlenmiş açık saçık eğlenceden iz bile kalmadı dışarıda. Erdal spot ışıklarının döndüğü eski bir disko ile meyhanenin melezi mekanı süzdü. Yıldırımlardan kendini koruyan sığınağın özeline şaşırdı. Düzgün giyimli garsonların Adnan'a hürmetiyle yerlere eğilerek gösterdiği masaya oturdular. Adnan siparişlerini mekanın müdavimi rahatlığında verirken Erdal dışarısındaki yoksullukla tezat, gizli şaşalı hayatı seyre dalmıştı. Küçük sahnede mini etekli sarışın güzel kadın kötü sesiyle arabesk bir şarkı söylüyordu. Mikrofonu bir az solist edasıyla tutmuş kendinden geçmişti. Şarkının sonunda aşığına beddualarla dolu bir şiire başladı. Erdal az solistin kamyonların altında kalasın dediğini duyduğunda uzak olduğu eğlence hayatının arabeskine turist yabancılığında dikkat kesildi. Adnan rakısından kadehinin yarısını boşaltan bembeyaz bir yudum aldı, bardağı masaya vurdu. Garsonlar dikkat kesildi. Şiirin gürültüsünü sesiyle bastırarak konuştu.
''Okullu alemin kralı burası. Siz Beyoğlu'na takılırsınız ama gerçek hayat burada.''
Erdal kadehini kaldırıp ''Eyvallah'' dedi. Yıldırımlardan gizlenmenin ferahlığına kavuşmuştu. Adnan da mekteplinin çevresini şaşkın bakışlarla seyreden halini pek beğenmişti. Haydari'nin göbeğine çatalını daldırdı. Kadehler bittiği anda garsonlar bir saniyelik boşluk bırakmadan önce su kadar saydam rakıyı dolduruyor, sonra onun içine beyaz dalgalarla ebruli boyayan soğuk suyu ekliyorlardı. Erdal ince uzun bardaktan içkiye dayanıklılığından daha büyük bir yudum aldı. Damağını yaladı, kötü yola düşmüş az solistin ince uzun bacaklarına arzuyla baktı. Mahalle arası pavyonunun az solisti sahneden inip mikrofonun kablosunu çıplak omzuna astı. En öndeki masanın müşterilerine göğüs dekoltesini eğdi, şiirinin en arabesk kısmını aykırdı.
''Kara toprağın koynuna gir!''
Masadaki sonradan görme zenginler aşka geldi, viski diye bağırdı biri. Garson büyük bir bardağı masaya bıraktı, az solist bir yudum aldı. Adnan Erdal'ın şaşkın seyrine tercüman oldu.
Hesaba 100 lira yazıldı.
Az solist omzunu seksiyi kaldırıp viskisinden bir yudum daha aldı. Bütün pavyon onları izliyordu. Az solist sarı saçlarını önüne döküp bağırdı.
''Köpekler leşini yesin!''
Masadaki en şişman kalıbına uygun ağırlıkta garsona eliyle yaklaş dedi. Garson kulağına fısıldamasından sonra telaşla fırladı. Verdiği komutlarla komiler şampanyaları patlattı. Bir garson az solistin üzerinden beyaz peçeteleri avucunun içiyle savuruyordu. Adnan rakısından sağlam bir yudum daha alıp buruşturduğu dudaklarıyla konuştu.
500 lira daha yaz hesaba.
Erdal şiirin hayret vericiliğini ve arkasındaki müzik gürültüsünü azaltan bir yudum daha aldı rakısından. Sahnenin çevresindeki masasız sandalyelere oturmuş konsomatrislere bakıyordu. Erkeklerin doldurduğu izleyici masalarının karşısında vitrinde dizili bol dekolteli elbiselerin mankenleri gibiydiler. Kendilerini çağıracak bir masa bulmak ümidiyle arka mahalle zenginlerini süzüyorlardı. Konsomatrislerin en önünde sahnenin hemen kıyısında vitrinin en güzel malı iki kişilik masada oturuyordu. Karşısındaki sandalye boştu. Azgın izleyici erkeklerin esmerliğine inat, sarışın, beyaz tenli, bebek yüzlü bir tazeydi. O arkasındaki masalarda oturan kadınların tahrik edici bakışlarına inat, kendi içine kapalı yalnızdı. Yem olduğunu anlamamak için pahalı içkilerle zil zurna sarhoş ve cüzdanı çok dolu olmak gerekti. Erdal'ın aklına buzlu camın arkasındaki Meral geldi. Onun kadar gizemliydi, yalnız çok pahalı kadın. Yeni aldığı maaşı sarhoş benliği bonkörlüğünü kamçıladı. Puslu beyazı nefessiz doldurdu içine. Yüzündeki çukurlarda gezdirdi avucunun içine ve bir hışımla kalktı ahşap sandalyeden. Adnan çok bilmiş bir kahkaha patlattı. Garsonlar iri yarı ama suratındaki çiçek bozuğu çukurlar olmasa bu kadar ürkütücü görünmeyecek genç adamın önünü masaların arasına kaçışarak açtı. Erdal güzel kızın masasının sandalyesini çekip selamsız oturdu. Erkek olmanın hakimiyetinin çekingenliğini yok ettiği bir dünyaydı burası. Paranın satın alamayacağı hiçbir şeyin olmadığı bir dünya. Para umurunda değildi Erdal'ın, sadece bir yanıt arıyordu. Güzel genç kadın bakışını kaldırdı, kocaman yeşil gözleri duruydu. Az solist kadın sahneye dizilmiş çalgıcı çingenelerin işaretiyle pop bir şarkıya, enstrümanlara ayak uyduramadan başladı. İnce belini kıvırırken mini eteği külodına doğru sıyrılıyor, azgın bakışların hepsi tam oraya bakıyordu. Erdal pahalı pavyon vitrininin yakından daha güzel göründüğünü düşünüyordu. Parlak rujlu dudakları küçücük oynadı, sonra bir gülümsemeyle açıldılar. İnce sesini mekanın gürültüsünden mi, alkolün tüm dünyayı silikleştirmesinden mi bilinmez duyamadı. Spot ışıkları başını daha da döndürürken sordu.
''Çirkin miyim ben? Burada olmasak bir okulda olsak sever miydin beni?''
Garson masaya 100 liralık viskiyi bıraktı. Yüzünü ekşiterek bir yudum aldı pavyon vitrine ve ''Severdim, çirkin değilsin'' dedi. Görünüşünün masumiyetine rağmen sesi profesyonel soğuktu. Erdal yıldırım düşmüş, ikiye yarılmış gibi hissetti. Veda etmeden kalktı masadan. Salınarak garsonların arasından yürüdü. Adnan'ın karşısına oturdu. Az solist Adnan'a göğsünü yaslamış şarkı söylüyordu.
Sen kendini ne sanıyorsun?
6. ayrımın sonu. Sayfa 66.